Allah'ın selamı, bereketi, rahmeti, mağfireti, merhameti, muhabbeti üzerinize olsun kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri. Haber Tadında programıyla karşınızdayız efendim. Değerli dinleyiciler, bu haftada Haber Tadında programında elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce Türkiye'den ve dünyadan derlediğimiz gelişmeleri, bilgileri, haberleri sizinle paylaşmaya gayret edeceğiz efendim. Değerli dinleyiciler, 1950'li yıllardan bugüne kadar sinema filmlerinde ya da farklı farklı ortamlarda sergilenen yapıtlarda ya da romanlarda hep bir hayal vardır insanoğlu için. Nedir o hayal? Uçan arabalar. Evet, insanoğlu gökyüzünde kuşlar gibi özgür bir şekilde kendi aracıyla yolculuk etmek, gökyüzünden yeryüzünü temaşa etmek, kuşlar gibi bulutların arasında yolculuk yapmak hayalini hep içinde barındırmıştır. İşte uçaklar bu hayalin bir neticesi olarak doğmuş ama sonuç olarak toplu bir taşıma aracı uçak ve insanoğlu hem yerde giden hem gökyüzünde giden bu şekilde bir aracın da peşine düşmüş durumda ve Japonya değerli dinleyiciler bu uçan arabayla ilgili bir dönemin başlangıcının bidayetinde işte buna dair bir haberimiz var. Dilerseniz ayrıntılarını paylaşalım efendim. Değerli dinleyiciler, dünyada trafik sorunu olmayan yer neredeyse yok gibi. Yani trafik sorunu sadece ülkemize, İstanbul'a has bir sorun değil. Dünyanın genelinde yaşanan bir sorun. Avrupa'nın en modern şehirlerinde de, Amerika'nın en modern şehirlerinde de, Asya'nın en modern şehirlerinde de trafik sorunu var. Çünkü insan var, çünkü insan var olduğu için araçlar var. Ve her geçen gün insan ve araç sayısı artıyor. Dolayısıyla trafik artıyor. Çünkü altyapı belli bir rakam için, belli bir sayı için yapılmış, ortaya koyulmuş ama ötesinde sürekli olarak çoğalan bir insan sayısı var ve araç sayısı var. Dolayısıyla yollar büyüyen insan sayısını ve çoğalan araçları kaldıramıyor zaman zaman. İşte bundan mütevellit ortaya çıkıyor trafik sorunu ve dünyanın bir sorunu olarak varlığını sürdürüyor. Yapılan analizlere göre değerli dinleyiciler, örneğin geçtiğimiz yıl, geride bıraktığımız yıl İstanbul'da bir şoför yılda ortalama 6,5 gününü trafikte bekleyerek geçirdi. Evet, bakın yolculuk değil, sadece bekleme, trafikte bekleme. Yılda neredeyse bir haftamız, yani 6,5 günümüzü İstanbul'da trafikte bekleyerek geçirmişiz biz İstanbullular. Gerçekten çok büyük bir rakam. Yani bir hafta, koskoca bir haftayı sadece bekleyerek geçirmişiz trafikte. Yani tamamıyla zaman kaybı. İstanbullular bu çileyi çok iyi bilir. İstanbul'a adım atan, İstanbul'un havasını teneffüs edenler bu çileyi çok iyi bilirler. Normalde 5-6 kilometrelik bir mesafe, 15-20 dakikada gidebileceğiniz bir mesafeyi 1,5-2 saatte gitmenin acısını, ızdırabını İstanbullular çok iyi bilirler. Trafiği olmasa İstanbul ne güzel şehirsin der İstanbullular. Ama İstanbul'u trafiğiyle de güzel tabii ki, bunu da ayrıca belirtmek gerekiyor. İşte İstanbul gibi, Tokyo gibi, New York gibi megapollerde yaşanan trafik sorununa çözüm üretmeye çalışan Japon bir şirket geçtiğimiz günlerde bu yıl içinde test edip 2020'de insanlı uçan araçlar pazarına sokmayı planladığı dünyanın en küçük uçan arabası Vitol'ü tanıttı. Adıyla Vitol, Vertical Takeoff and Landing teknolojisini kullanarak dikey şekilde kalkıp inebilen araç, ilk bakışta iki kişilik bir drone'u andırıyor değerli dinleyiciler. Uçaklardan ya da helikopter gibi araçlardan farkı, pervane gibi bir süreç söz konusu değil ve aynı zamanda dikey kalkıyor değerli dinleyiciler. Yani yatay bir hareketlilikten sonra yükselmesi değil, direkt olduğu yerden dikey olarak gökyüzüne yükselebiliyor bu dünyanın en küçük uçan arabası Vitol. SkyDrive CEO'su Tomohiro Fukuzawa'nın verdiği bilgiye göre araç kapıdan kapıya şehir içi kullanımına uygun, kompakt araba boyutunda ve oldukça hafif değerli dinleyiciler. Araç tabi normal araçlara göre çok daha fazla motor sayısına sahip çünkü gökyüzünde bir yere sığınmadan, bir yere dayanmadan, herhangi bir tekerlekten destek almadan uçup gidecek. Yani toplamda 8 motoru var bu aracın ve sabit kanatları var uçan araba Vitol'ün. Çevre dostu bir araç, aracın elektrikli arabaya benzer şekilde 10-15 dakikada dolabilen ve 2-3 saat boyunca kullanılabilen bataryaları mevcut değerli dinleyiciler. Uçan araba Vitol, helikopterin aksine pervanesi olmadığı ve motoru da elektrikli olduğu için fazla da ses çıkarmıyor değerli dinleyiciler. Otonom uçabildiği gibi istenirse bir pilot tarafından da yönetilebiliyor. İşte bu ses çıkarmaması da insanoğlu için ayrı bir güzellik değerli dinleyiciler. 2023 senesinde düzenli uçuşlara başlaması planlanan uçan araba Vitol ile tek seferlik kısa bir uçuşun 40-50 dolara mal olması planlanıyor. Tekerlekli bir arabadan çok daha kısa zamanda yolcuları istedikleri yere ulaştırması ise en büyük avantajı değerli dinleyiciler. Aslında uçan araba Vitol sadece uçmuyor değerli dinleyiciler. İşte asıl önemli yanı burası. Gerekirse düz yolda da sürülebiliyor. Menzili de bir depo şarjda 30 kilometre değerli dinleyiciler. Düşünün, gerçekten mükemmel bir teknoloji. İstanbul trafiğinde ilerliyorsunuz değerli dinleyiciler. Köprüye doğru yaklaştınız. Köprü trafiği yavaş yavaş kendisini gösterdi ve dediniz ki artık uçalım. Artık bir uçalım dediniz ve olduğunuz yerden havalandınız. Hop köprünün üzerinden bir 4-5 kilometre gittiniz. Sonra tekrar Altunizade civarında yol açıldı. Trafik akışı hızlandı. Tekrar indiniz ve yeniden karadan yolunuza devam ettiniz. Gerçekten hayali bile güzel aslında. İstanbul trafik problemini tamamen ortadan kaldırabilecek bir gelişme. Ama tabii bir de bunun hava trafiği olayı çıkacak işin içerisine. İşte o hava trafiği nasıl yönetilecek? Böyle de bir durum söz konusu olacak. Bu Vitol'ün İstanbul'da hayata geçmesi durumunda değerli dinleyiciler. Ama bence hayali bile güzel. Trafik olduğu zaman hani dersiniz ya Allah'ım şuradan bir çıkayım. Bir şekilde çıkayım şuradan. Gerekirse arabayı bırakıp gideyim de çıkayım dersiniz. Bazen öyle trafik olur. Öyle yani bir saat 3-5 metre ilerleyebildiğinizi düşünün değerli dinleyiciler. Gerçekten bomboşa giden bir vakit. İşte bu vakitlerde ya Allah'ım şu arabayı bırakıp da gitsem şurada dersiniz. İşte böyle durumlarda Vitol uçan araba hem de karada giden araba sizin için büyük bir kurtarıcı olacaktır. Evet, düzenli uçuşları için 2023 tarihi veriliyor Vitol'ün değerli dinleyiciler. Değerli dinleyiciler, elektrikli arabaların yollarda giderek daha çok görüldüğü şu günlerde uçan araba konusu son zamanlara dek sürekli hayal edilen ancak bir türlü ticari olarak gerçekleştirilemeyen bir projeydi. Ne var ki son 10 yılda araç yapımında gittikçe daha hafif malzemeler kullanılmaya başlandı ve batarya teknolojisi gittikçe gelişmeye başladı ve otonom sürüş yazılımı da ilerledi. Böylelikle artık o uçan araba hayalini hayata geçirmek çok daha kolay hale geldi değerli dinleyiciler. Geçtiğimiz aylarda İsviçre'nin Davos kentinde yapılan ve dünya liderlerinin de katıldığı Dünya Ekonomik Forumu'nda konuyla ilgili yapılan açıklamalara göre değerli dinleyiciler, önümüzdeki birkaç yıl içinde dünyanın farklı yerlerinde 20 civarında büyüklü küçüklü irili ufaklı firma kendi uçan araç tasarımını piyasaya sürmeye hazırlanıyor değerli dinleyiciler. Bu da gerçekten büyük bir rakam. 20 farklı firmanın bu şekilde araçlar piyasaya sürmesi demek dünyanın her tarafında bu tarz araçların hızlı bir şekilde yayılması demek değerli dinleyiciler. Airbus ya da Boeing gibi uçak şirketleri dışında örneğin Uber, Texas'ta iki nokta arasında hizmet verecek bir sistemi gelecek yıl test edecek. Alman Volocopter firması ise trafiğin sıkışık olduğu Singapur'da bu yıl uçan taksi denemelerine başlayacak değerli dinleyiciler. trafik sıkışıklığı dışında işte depremdir, tsunamidir, nükleer santral kazasıdır, toprak kaymasıdır gibi doğal felaketleri yıllardır ardı ardına yaşayan, sürekli bu felaketlerle muhatap olan, hatta bazen 2011'de olduğu gibi aynı il içinde hepsiyle birden hep beraber baş etmek zorunda kalan Japonya'da ise uçan arabanın kırsal yerlere acil yardım götürme, nükleer santrallerin güvenliğini sağlama gibi farklı kullanım alanlarının da olabileceğinden bahsediliyor değerli dinleyiciler. Bu amaçla fizibilite çalışmaları, Toyota'nın finanse ettiği Kartvator gibi gönüllü girişimler ve SkyDrive gibi ticari şirketlerle Japonya Ekonomi, Ticaret ve Endüstri Bakanlığı işbirliğinde koordine ediliyor değerli dinleyiciler. Değerli dinleyiciler, gelişmeler çok güzel. Baktığımız zaman birkaç yıl içerisinde uçan arabaları semalarda görebilecek gibiyiz. Hayatımız daha da kolaylaşacak gibi, ama bütün bu gelişmelere bakıp hemen yarın bir uçan araba sahibi olabileceğinizi düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Aslında öncelikle uçan araba için bir pilot sertifikanızın olması gerekiyor. Çünkü nasıl karadaki araçlar için bir ehliyet mecburiyeti varsa, ayrı ayrı sınıflandırmalara tabi bir ehliyet mecburiyeti varsa, aynı şekilde uçan arabalar için de pilot sertifikasına ihtiyaç olacak değerli dinleyiciler. Ayrıca altyapı, araç donanımı ve hizmet sunumu sırasında aşılması gereken bazı engeller var. Binlerce değerli dinleyiciler, binlerce uçan taşıtın dolaşacağı bir ortamda güvenlik riski ortaya çıkacaktır, değil mi? Çünkü güvenlik herkesin kafasındaki en büyük soru işareti olacaktır. Düşünün, bahçenize çıktınız, evinizin bahçesindesiniz, tepenizde sürekli araçlar dolaşıyor. Bir tane drone, birkaç tane drone bile bulunduğunuz evin semasında döndüğü zaman bir ürperiyorsunuz, ne oluyor diyor, bir meraklanıyorsunuz, dikkatinizi çekiyor, dikkatinizi dağıtıyor, değil mi? Düşünün, uçan arabalar. Gökyüzünde, evinizin tepesinde uçan arabalar var. O uçan arabadan bir şey mi düşecek? O uçan arabaya bir şey olup çatınıza mı inecek? Ya da bahçenize bir anda konu mu verecek gibi bazı şüpheli durumlar da ortaya çıkıyor. Ya da terörist faaliyetler için çok da kullanışlı bir durum haline gelecek uçan arabalar. Çünkü karadan belli noktalara girmeniz zor. Bazı engeller koyuluyor, bazı kontrol noktaları koyuluyor, ama uçan arabalar söz konusu olduğu zaman bu kontrol noktalarının varlığı bir şey ifade etmeyecek. Gökyüzünden istediği yere inecek, istediği yere kalkacak bu araçlar. Dolayısıyla bir güvenlik açığı da ortaya çıkacak değerli dinleyiciler. O nedenle de şu anki hava trafik kontrolünün yerine tamamen yeni bir sistemin, yeni bir hava trafik sisteminin kurulması gerekiyor bu uçan taşıtlar için. Bu da havacılık alanında yeni yasalar çıkarılmasını öngörüyor değerli dinleyiciler. Tekerlekli arabaların aksine uçan arabalar için otoban gerekmese de bu araçların nereden kalkıp nereye ineceği veya park edeceği de ayrı bir muamma değerli dinleyiciler. Şu an için bina tepelerindeki heliportlara benzer vertiportlar şeklinde bir düşünce yapısına sahip Japon imalatçılar bu husus için binaların tepelerine bu şekilde araçların inebileceği ya da bahçelerine araçların inebileceği vertiport tarzı otoparklar yapmayı planlıyorlar Japon uçan araba üreticileri değerli dinleyiciler. Meti'nin dijital strateji yöneticilerinden Kenji Mikami, Tokyo'da gazetecilere yaptığı açıklamada bu amaçla Tokyo'nun uçan araba kullanımına elverişli hale getirileceğini ve yeni bir şehir planının çıkarılacağını umduğunu söyledi. Dünyada nüfusun yoğun yaşadığı her şehrin böyle devasa bir yatırıma gücünün olup olmayacağı ise tartışılıyor değerli dinleyiciler. Çünkü bu araçlar için tamamen yeni yasalar, tamamen yeni trafik kuralları, tamamen yeni güvenlik önlemleri gibi birçok yenilik de gerekiyor. Yani sadece uçan taşıtı aldım, kokpitine oturdum ve kullandım gibi bir şey değil. Tamamen yepyeni bir yaşam alanı, yepyeni bir altyapı, yepyeni bir üst yapı oluşturulması gerekiyor değerli dinleyiciler. Bu araçların izleyecekleri optimum yolun bir kazaya yol açmadan algoritmalar tarafından oluşturulması düşünülüyor. Dolayısıyla gelecekte uçuşların tamamen otonom olacağına inanılıyor değerli dinleyiciler. Ancak bu sistemin hacklenmeyeceğini kimse garanti edemez. Çünkü artık hackerlar her yere girebiliyorlar. Bu araçlar da tamamen elektronik sistemler üzerinden hareket edecekler. Dolayısıyla kötü niyetli kişiler istedikleri aracı, istedikleri araçla havada çarpıştırma gibi bir süreci yaşatabilirler. Dolayısıyla büyük bir açık olarak ortaya çıkar ve felaket olur böyle bir durum değerli dinleyiciler. Ayrıca genel kamuoyunun da bu konuda onayı gerekli. Yani belki bir halk oylaması lazım böyle bir durum için. Çünkü insanların kafalarının üzerinde sürekli gidip gelen, vızır vızır oradan oraya uçan araçlar görmeye alışmaları gerekiyor. Çok garip bir durum çünkü. Düşünün, kafanızdan 3-5 martı aynı anda geçtiği zaman bile rahatsız oluyorsunuz. Ya da bir drone'un hafif kanatlarının vermiş olduğu esinti sizi rahatsız ediyor. Düşünün, onlarca, yüzlerce, binlerce araç gökyüzünde semayı kapatmış durumda. Bu da tabii insan olduğu için sıkıntı oluşturacak bir durum değerli dinleyiciler. Diğer bir nokta da uçan araç servisinin kimin sağlayacağı ve operasyonların nasıl yönetileceği. Şu aşamada herkesin özel uçan araç sahibi olmasından ziyade Uber taksi gibi uygulamaların kullanılacağı varsayılıyor değerli dinleyiciler. Yani belli sistemler üzerinden taksi hizmeti verilecek ve siz acil bir durumunuz olduğu zaman bu şekilde uçan taksilere, uçan arabalara başvurabileceksiniz değerli dinleyiciler. Japonya'da gerçekten sabah kalkıp bahçenizden ya da binanızın çatısından aracınızla havalanıp işinize gidebileceksiniz ya da tatilinize gidebileceksiniz. Akşamda işten çıkıp eve hiçbir trafiğe takılmadan gayet dinç bir şekilde gökyüzünde bulutların arasında kuşlarla dans ederek ağır ağır gelebileceksiniz. Gerçekten mükemmel bir teknoloji. İnşallah tez zamanda altyapısı oluşur. İnşallah tez zamanda ülkemizde de merhaba der bu uçan araba VTOL teknolojisi. Evet, ticari üretim için, seri üretim için 2023 senesini gösteriyorlar. Yaklaşık 4 sene var. O 4 sene, 4-5 seneye de herhalde bizim ülkemize, Türkiye'mize, güzel memleketimize de gelir diyelim ve haber tadında devam edelim efendim. Değerli dinleyiciler, ülkemizde araçlar 3 gruba ayrılıyor. Hatta son dönemde bu grubu 4'e çıkarabiliriz. Benzin tüketen araçlar, dizelli çalışan araçlar, elektrikle, son dönemde bu da yeni yeni üretilmeye başlandı, elektrikle çalışan araçlar ve doğal gazla çalışan araçlar değerli dinleyiciler, yani LPG ile çalışan araçlar. Peki sizce bu 4 grup içerisinde Türk insanının, vatandaşımızın en çok tercih ettiği yakıt hangisi? Evet değerli dinleyiciler, TÜİK'in, Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2019 yılı Ocak ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerine göre trafiğe kayıtlı 12.437.250 adet otomobilin %37,8'ini oluşturan 4.703.163 araç LPG kullanıyor değerli dinleyiciler. Yani her 2,5 arabadan birisi LPG kullanıyor değerli dinleyiciler. Bunun nedeni ne? Bunun nedeni LPG'nin diğer yakıt türlerine göre çok daha ucuz olması değerli dinleyiciler. Benzin 5 küsür lira, dizel 5 küsür lira. Keza elektrikli araçların maliyetleri biraz daha farklı süreçler içerisine giriyor. Son dönemde daha da uygun hale getirilse de halen elektrikli araçlar için altyapı sıkıntıları var. Ama LPG'li araçlar hem birçok araca monte edilebilen kitleri hem de yakıt anlamında büyük tasarruflara kapı aralaması nedeniyle ülkemizde yoğun şekilde tercih ediliyor değerli dinleyiciler. Ama LPG'li araçlar için bir problem vardı. Nedir o problem? LPG'li araçların kapalı otoparka giriş yasağı söz konusuydu değerli dinleyiciler. Bu yasak için LPG'li araçların kapalı otoparklara girişleriyle ilgili yasak için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçti değerli dinleyiciler. LPG'li araçlar otoparklarda gerekli altyapının bulunmaması ve Avrupa Birliği standartlarında havalandırma ve emniyet sensörlerinin bulunmaması nedeniyle kapalı veya alışveriş merkezi otoparklarına park yapamıyorlardı. İşte bakanlıklar bu konuda harekete geçti ve bu kapsamda bir çalışma başlatıldı. İşte önümüzdeki günlerde de bu çalışma meyvesini verecek gibi 20 yıldır değerli dinleyiciler LPG'li araçlar kapalı otoparklara giremiyordu. İşte bakanlıklar bu hususta çalışma başlattı ve önümüzdeki günlerde yürütülen çalışma neticesinde LPG'li araçların kapalı otopark yasağının kalkması bekleniyor. LPG'li araç kullananlar için de bu müjdeyi paylaşalım ve haber tadında programına devam edelim efendim. Değerli dinleyiciler, günümüz dünyasında israfı zirvelerde yaşıyoruz. Dünyanın her noktasında gerçekten ekmeğinden etine, suyundan sütüne birçok alanda israf var. Sadece gıdada değil, diğer alanlarda da büyük bir israf söz konusu. Bazı bölgelerde insanlar yiyecek lokma bulamazken bazı bölgelerde tonlarca gıda maddesi çöpe gidiyor değerli dinleyiciler. İşte bu israfın önüne geçmek için kalmış yemekleri ısıtıp tekrardan yenecek hale getirmek gibi bir durum söz konusu. Peki kalmış yemekleri ısıtıp yemek sağlıksız mı? İkinci kez ısıtıldığında bu yemekler zehire dönüşür mü? Bununla ilgili bir araştırma var. Bunun ayrıntılarını sizinle paylaşmak istiyorum efendim. Değerli dinleyiciler, evinizde yiyecekleri çöpe atmamak için çaba sarf ediyor olabilirsiniz. Her zaman yiyeceklerimizi dolapta saklamamız ve bir ya da iki gün sonra ısıtarak çöpe atılmalarını engellememiz tavsiye edile gelmiştir. Özellikle de anneler bir gün öncesinde fazla yemek yaptıkları zaman bunları çöpe atmak yerine ağzı kapalı kaplarda muhafaza etmeyi tercih ederler. Bazı yiyecekler için bu hiçbir şekilde sorun teşkil etmez. Ancak bazı yiyecekler var ki değerli dinleyiciler, tekrardan ısıtılarak tüketilmesi ciddi sağlık sorunlarını beraberinde getiriyor. İşte o tekrar ısıtıldığında zehirleyen besinler neler? Onlara bakalım şimdi değerli dinleyiciler. Bunlardan birincisi ıspanak değerli dinleyiciler. Ispanak kesinlikle bir seferde tüketilmeli diyor uzmanlar. Çünkü ıspanakta bulunan nitrat tekrar ısıtıldığı zaman nitrite dönüşüyor. Özellikle bebeğinize ıspanak verirken buna dikkat etmenizde yarar var. Bebekler için 5 mg nitrit alımı bile ciddi zehirlenmeye yol açabilir değerli dinleyiciler. Yalnızca ıspanak değil, marul, lahana, roka gibi çiğ tükettiğimiz diğer yeşillikler de aynı listede en tehlikeli yiyeceklerin başını çekiyor değerli dinleyiciler. Tekrar ısıtıldığında zehirleyen bir başka besin maddesi tavuk değerli dinleyiciler. Tavuk en fazla buzdolabında saklanan yiyeceklerden birisi. Çünkü çabuk bozulmaz ve ısıtıldığında da tadını korumaktadır değerli dinleyiciler. Ama tavuk aslında ya taze pişmiş ya da soğuk olarak tüketilmelidir. Tavuğu tekrar ısıtmak protein kompozisyonunun değişmesine, dolayısıyla düzgünce sindirilememesine sebep olmaktadır. Eğer hazırlandıktan sonra hemen tüketilmezse tekrar ısıtılabilir, ancak sadece çok düşük ısıda ısıtmak sağlık açısından zararını ortadan kaldırıyor değerli dinleyiciler. Pişmiş tavuğu sonradan tekrar çok sıcak şekilde ısıtmak onu zararlı hale getiriyor değerli dinleyiciler. Evet, tekrar ısıtıldığında zehirleyen bir başka besin maddesi mantar. Mantar tekrar ısıtıldığında besin değerini kaybediyor değerli dinleyiciler ve riskli besinler arasına giriyor. Sindirim sistemini de alt üst edebiliyor bu şekilde mantar değerli dinleyiciler. Yumurta da tavuk gibi ısıtıldığında protein yapısı değişiyor ve içindeki su miktarı azalıyor değerli dinleyiciler. Nadir görülen bir zehirlenme türü olsa da yumurtalı yemekler ve sosları tüketirken dikkatli olmakta büyük fayda var değerli dinleyiciler. Kereviz de değerli dinleyiciler tekrar ısıtıldığında zehirleyen besinler arasında. Eğer çorbanızda kereviz bulunuyorsa vücudunuza verebileceği zarardan dolayı tekrar ısıtmaktan kaçının. Kerevizde de tekrar ısıtıldığında nitrite dönüşen nitrat bulunmaktadır değerli dinleyiciler. Bu da kerevizin yeniden ısıtılması durumunda potansiyel kanserojen bir yiyecek olması anlamına gelmektedir. Bu bağlamda çorbanızı yeniden ısıtırken içeriğindeki kerevizi çıkarmayı deneyebilirsiniz efendim. Pancar bir diğer ısıtıldığında zehirleyen besin. Pancar da yeniden ısıtıldığında nitrite dönüştüğü bilinen nitrat içermekte değerli dinleyiciler. Bu sebeple de pancarı sağlık problemleriyle karşılaşmak istemiyorsanız yeniden ısıtmaktan kaçının değerli dinleyiciler. Tabii birkaç tane yiyecekten söz ettik. Yeniden ısıtmaktan kaçınmanızı gerekse de tabii bunları ısıtmayacağınız anlamına gelmiyor değerli dinleyiciler. Yiyecekleri güvenli bir şekilde yeniden ısıtmak için bazı ipuçları var. Onlar nelerdir? Yeniden ısıtma işlemi hızlı bir şekilde gerçekleştirilmeli değerli dinleyiciler. Isı 65 dereceye kadar olmalı ve yiyeceğin tam ortasına denk gelmeli diyor uzmanlar. Sadece ısıtacağınız yemekten yiyeceğiniz miktarda yiyecek ısıtın değerli dinleyiciler. Çapraz bulaşmayı engellemek amacıyla pişirilmiş gıdalarla çiğ olanların temasından kaçınmalısınız değerli dinleyiciler. Unutmayın ki tüm içerikler aynı değil ve her biri aynı şekilde ısıtılamayabilir. Tek çeşitten fazla yiyeceği ısıtıyorken bir çeşidini sarmayı deneyebilirsiniz. Böylelikle o da eşit olarak ısınmış olacaktır değerli dinleyiciler. Ve tabii yiyecekleri 4 gün içinde tüketemeyeceğinizi düşünüyorsanız en iyi fikir nedir? Yiyeceğin bir kısmını dondurmaktır değerli dinleyiciler. Dondurduğunuz zaman o anki besin değerini de dondurmuş oluyorsunuz. O anki mevcut lezzetini de besin değerini de dondurduğunuz için herhangi bir zarar söz konusu olmuyor değerli dinleyiciler. Evet, bu şekilde yemekleri ısıtırken hassasiyet gösterirsek olası bir gıda zehirlenmesini de önüne geçmiş oluruz değerli dinleyiciler diyelim ve bu bilgiyi paylaştıktan sonra haber tadındayı programımızı noktalayalım efendim. Çehrenizde tebessümün, gönlünüzde huzurun daim olması temennisiyle Rabbimin sizi sevmesi, sevdirmesi ve sevindirmesi temennisiyle önümüzdeki hafta yine aynı gün ve aynı saatte haber tadında programında görüşmek temennisiyle hoşça kalın, dostça kalın efendim.